Ayrım 4.
Beklediğim bir haber yoktu. Yanlış numara çevirmiş olmalılar. Kimler? Münasebetsizler. Öğretim üyesi arkadaşımın sesini duyunca şaşırdım. Üstelik hemen konuya girdi nedense. Anlaşılan hazırlıklı değildim her şeye rağmen. Bu kadar erken duruşma olur mu? Ertele canım. Bunları içimden söyledim elbet. Dışımdan çok soğukkanlı göründüm. Telefonda çok kolay. Yüzünü göremezler. Mektubu çözdük dedi gülerek. Tahmin ettiğim gibi gizli mezheplerden biri. Gizli mi? Dünyada gizli ne kaldı ki? Ha ha. Onlar kendilerini gizli sayıyorlar. Ne diyor bu mektup peki? Sayın. Dur kalem kağıt alayım. Durumu beğenmiyordum. Çözemeyebilirdi. Bir de üniversitedekilerin yetersizliğinden söz ederler. Sayın beyefendi ya da efendim, üstadım, ustam, bayım gibi bir şey. Canım önemli değil. Bu mezhep değer verirse, neyse geçelim. Yazıyor musun? Evet. Size ihtar ediyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz da diyebilirsin. Ne kadar bilimselsin ya Rabbi. Mektubu ya da mektubumuzu aldığınız andan itibaren, biliyorsun bu mezheplerin dilinde iyilik zamiri yoktur. İyilik zamiri mi? O da ne demek? Canım mektubumuzdaki umuz gibi. Buna iyilik takısı da diyenler var. Anlaşılan Türkçe dil bilgisi de çalışmak gerekecek. Evet ne diyorduk? Unutturdun bana. Mektubu aldığınız andan itibaren evinizden hiç çıkmamanızı size kesinlikle bildiririz. Dikkat ya da sizi uyarırız. Dikkatinizi çekeriz de diyebilirsin. İmza yerine üstün yol ya da değerli tarikat falan. Hiç de filan değil. Mektubu sana göndermediklerine göre rahatsın elbette. Güldü. İşte böyle. Dünyada ne sapıklar var görüyorsun. Görüyorum. Ben de güldüm. Ne dersin? Bu adamlar ciddi midir? Bilmem. Ne demek bilmem? Yani onlar kendilerini ciddiye alıyorlardır demek istedim. Bilgi var mı bu mezhep hakkında bilgi? Mektup falan yazıyorlar mıymış ona buna? Belgelerde böyle bir şeye rastlamadık ama olabilir. Güldü. Korktun mu yoksa? Ha ha. Yok canım. Korksam bu dağ başında oturur muydum? Gerçekten dağ başında mıydım? İstersen polise haber ver. Ciddi mi söylüyor acaba? Yok canım, karakoldaki polise anlatmak biraz güç olur. İçişleri Bakanı'nın bile anlayacağı biraz şüpheli. Belki o da iyilik zamirini bilmiyordur. Gülüştük. Kusura bakma, çıkmak zorundayım. Karımla sinemaya gideceğiz de. Kapı da bekliyor şimdi. Daha önce telefon edemez miydin? Çok sağ ol, sana zahmet oldu. Yok canım, benim için eğlence oldu. Benim için de. Güle güle. Oturup düşündüm aptal gibi. Çağımızda böyle bir saçmalık olabilir miydi? Mektubu aldığın andan itibaren diyor. Zaten bu emri yerine getiremedik. Bana bir süre tanımışlardır herhalde. İşi ciddiye almakta olduğumu sezdim. Kendime kızdım. Olur mu böyle şey canım? Dağ başında mıyız? Öyle olduğunu telefonda söyledin ya. Onlar için iyi bir rastlantı doğrusu. Bir rastlantı değilse, zaten evden çıktığım yok iyi olur. Gülümsedim. Bu durumunu biliyorlar. Seni denemek istiyorlar. Hırsla ayağa kalktım. Benim bu saçmalığı ciddiye alacağımı da bilemezler ya. Kendi kendime konuştuğumu nasıl öğrendiler? İnsanın iç dünyası üzerine bilgileri varmış. İyi adam seçtiniz. Birden öfkelendim. Korkum geçti. Korku mu? Hayır, korkmuyordum. Belki hazırlıklı değildim sadece. Ayağa kalktım. Bütün evi dolaştım. Gizli köşeleri yokladım. Bahçeye açılan kapının kilidini inceledim. Her zaman yapardım bunları. Ayrıca eve geleceklerini söylememişlerdi. Demek ki bu davranışımın onlardan korkmamla bir ilgisi yok. Onlar mı? Belki de çok kalabalık değillerdi. Belki de ne bileyim bir kişi kalmıştı bu mezhepten. Tek kaldığı için sapıtan biri. Çünkü anlıyor musunuz? Kimler? Tehdit mektubu filan yazmazlarmış böyle. Bütün yönleri biliniyor. Mektupta çözüldü nitekim. Durumu beğenmiyordum. Daha doğrusu kendimi beğenmiyordum. Son günlerde sinirlerim gergindi. Bir doktora bile gitmeyi düşünüyordum. Başka meseleler yüzünden. Uygun bir zaman seçti. Bir kişi olduğunu düşünmek iyi geliyordu bana. İyilik zamirleri olmadığı gibi belki çoğul takıları da yoktur. Bir kitapla oyalanmayı denedim. Uzun aramalardan sonra Türkçe dil bilgisi kitabını buldum. İnsanlar beni ne kolay etkiliyor. Zamirler bölümünü okudum. Hiçbir şey anlamadım. Bir de Latince öğrenecektim. Yazarak çalışmaya karar verdim. Bir süre kendimi bu işe kaptırdım. Ben, sen, bizim, onda, benden. Benim kalemim yerine sadece kalemim. Göz kapaklarım ağırlaşıyordu, sevindim. Kolay bir iki gün geçirdim. Geceleri başkalarına yemeğe gittim. Arada hiç boşluk bırakmadım. İşlerim için koşuştum, onları biraz düzelttim. Yanıma bir kitap alarak otobüste, yazıhanede, öğle tatilinde, otobüs beklerken okudum. Pek bir şey anlamadım. Eve geç döndüm ve yatakta Latince, İngilizce, Türkçe dil bilgisi çalıştım. Sabahları ortalığı topladım, sinemaya gittim, reklam filmlerini bile seyrettim. Arada gene kitap okudum. Hayatım bir düzene giriyordu. Yüksek ağaçlı yollarda yürüdüm. Bir tanıdık beni görmüş, "Düşünceli gördüm seni, nereye gidiyordun?" dedi. Ben mi düşünceliydim? Bir gün eve dönerken yoldaki çingenelerden adını bilmediğim bir demet çiçek bile aldım. Hemen teslim olmadım yani. Fakat güzel şeylerin bir gün biteceğini biliyordum. Çiçekler taze değilmiş. Bir günde soldu. Bütün hayat bunlarla doldurulamazdı. Bir gün düşünmek zorunda kalacaktım. Norgunk demişlerdi bana. Beni uyarmışlardı. Ya da dikkatinizi çekeriz gibi bir şey söylemişlerdi. Hayır, ölü diller uzmanı benimle alay etmişti. Yazıhanede birden sol tarafıma saplandı bu düşünce. Çılgın gibi üniversiteyi aradım. Başkası çıktı telefona. "Yok," dedi. "Dersten ne zaman çıkar?" diye sormayı akıl ettim bu sefer. "Derste değil, burada yok," dedi. "Ne zaman gelir?" "Yurt dışına gitti." "Yurt dışına mı?" "Olmaz." "Neden?" "Bilgisini, görgüsünü arttırmaya gitti." "Ne demek bu?" Hiçbir şey bilmiyordum. Ne kelime, ne dil bilgisi, hiçbir şey. Bana söylemedi. İnceleme yapacak yani. Hangi konuda? Gene anlamadığım bir kelime söyledi. Ne olduğunu sormadım. Ne kadar kalacak? En az 6 ay, en çok 2 yıl. Kurulmuş bir makine gibi konuşuyordu. Kütüphane fareleri. Üniversiteye saygım kalmamıştı. Gene de makineye teşekkür ettim. Mektup da onda kalmıştı. Kalsın, ben bilmiyorum anlamını. Üniversiteye göndermiştim. Kendisi Avrupa'ya gitmiş, yanında götürmüş. Ne yapalım? Artık kimse çözemez mektubu. 2 yıl beklemeli. 2 yıl ertelememiz gerekiyor. Öğretim üyesi arkadaşım telefonda bir şeyler söyledi ama unuttum. Unutamaz mıyım? Aslında kafam her zamankinden daha karışık değil mi? Çok hızlı düşünüyordum. Son okuduğum kitapların etkisinden olacak. Rahatladım ve birden yorgun hissettim kendimi. Yazıhanemden çıktım, koridorda durdum, hanın kapıcısına seslendim. Ne yaptığımın farkında değildim. "Ben yakında bir yolculuğa çıkıyorum." "Efendim?" "Anlamadım." "Merdivenden yukarı bakacağına, buraya gelirsen anlarsın. Bir yolculuğa çıkmam ihtimali var." "İhtimal, sadece bir ihtimal. Sen yazıhaneye göz kulak ol." Onda anahtar vardı, ortalığı temizlemek için. Temizlemezdi. "Ararlarsa beni yakında dönecek dersin. Yakında, kısa bir süre sonra." "Olur." Uzaklaştı. "Aptal herif, yukarı çıksana." "Gel bakalım, al şunu. Bu senin, bu da yazıhane kirası." "Peki, sağ ol." Teşekkür etmesini bile bilmez. Belki de gitmem, belli olmaz. "Peki." İki kelimeyle cümle yapmasını bilmez. Her zaman böyle öfkelenebilsem. Nerede? Yazıhaneme döndüm ve son yaptıklarımdan hemen pişmanlık duydum. Bu yüzden bir saat kendimi yedim. Oysa mektup Avrupa'ya gitmişti, ben de durumu onlara açıklamıştım. Gene kalabalıklaştılar. Bir kişi olarak düşünemez oldum onları. Neyse, ben gidecekmiş gibi hazırlanayım. Nereye? Gitmezsem sevinirim. Yazıhaneyi düzelttim, evrakı ortadan kaldırdım, dosyaları yerleştirdim, ortalığı süpürdüm. Bu aptal herif süpürgeyi eline almaz ben gidince. Kapıcıyı düşünmek içimi ferahlatıyordu. Onu da göremeyeceğim artık. Hayır, göreceğim. Sigara tablalarını çöp sepetine boşalttım. Sepeti kapının önüne koydum. Perdeleri kapattım. Yazıhanenin tozunu aldım. Halıyı ayağımla düzelttim. Takvimde o günün üstüne bir çarpı işareti koydum. Her şeyi düzenli bıraktım ayrılırken. Dün sabah biraz yorgun uyandım. Gece erken yattığım halde. Bugün canım işe gitmek istemiyor diye düşündüm. Bir kere de iş gününde tembellik etsem ne olur? Bir deneme olur. Gizli mezhep işi biraz gülünç geliyordu bana. Daha doğrusu ben kendime gülünç geliyordum. Her gün bu meseleyi tepeme asılmış olarak hissedeceğime bir gün evde oturur beklerim. Yarını ertelemekle ne olacak sanki? Ne olacaksa bugün olsun. Bütün gün kılımı kıpırdatmadım. Akşama doğru biraz bahçeye çıktım. Bir sandalyenin üstünde kitap okumaya çalıştım. Bir haftadır okumak için uğraştığım ve her birinde en az 9. sayfaya gelebildiğim 18 kitaptan biriydi elimdeki. Kuru yaprakları ezerek ön kapıya doğru yaklaşan bir gölge gördüm birdenbire. Hemen fırladım. Sonra durdum, aptal dedim kendime. Ön kapıya geldiğim zaman postacı uzaklaşıyordu. Kapının altında bir mektup buldum. Pullu, yazılı, damgalı bir mektup. Rahatladım. Gene de biraz telaşlıydım herhalde. Hiç adetim olmadığı halde zarfı parçaladım açarken. Ölü diller uzmanı göndermiş. Mektup ve çevirisi. Sol tarafıma o şey gene saplandı. Birden bütün kavramlarımı kaybettim. Mektubu ve çeviriyi okudum okudum. Bütünüyle kurtulmak istedim bu dertten. Daha birkaç gün öncesine kadar küçük ve endişeli olan yaşantımı özlemle andım. Demek ki dünya kötü piyangolarla dolu dedim. Bu sözümün bayağılığını görecek durumda değilim. Yakmalı bu mektupları, yakmalı. Ölü diller uzmanı ve bu konuda görüştüğüm herkesi öldürmeli. Hayalimde daha önce çok insanı öldürmüş olduğum için bu son ölümler beni fazla sarsmadı. Nedense bu arada gizli mezhebin üyelerini de öldürmeyi düşünmüyordum. Bu düşüncelerimi öğrenmelerinden bile korkuyordum. Telaşla mutfağa gittim. Yere bir tava filan da koymayı akıl etmeye fırsat bulamadan bir kibrit çakıp yaktım hepsini. Kağıtları demek istiyorum. Alev sadece bir kere söndü. Hemen yaktım gene. Fakat taşlar karardı, küller, yanık parçalar her yana dağıldı. Deli gibi süpürdüm yerleri. Küller, kararmış kağıtlar süpürgenin tellerine yapıştı. Süpürgeyi yıkarken de lavabonun deliği tıkandı. Bütünüyle bozguna uğramış durumdaydım. Sonra yerleri sildim bir süre sabunlu bezlerle. Gene de bir leke, çok hafif de olsa bir dalga, bir gölge kaldı taşların üstünde. O kadar uğraştım çıkaramadım. Tam adamını buldunuz diye söyleniyordum. Daha basit bir mesele bile ortaya atsaydınız gene içinden çıkamazdım. Bütün meselelerimi sıfıra indirdiniz. Yere baktım. Bu lekeyi ya da dalgayı ya da gölgeyi taşın üstünden silebilmek uğruna herkesi öldürmeye, bütün dünyayı yok etmeye hazırdım. Ondan sonra bütün işlerimi yoluna koyardım. Bütün küçük dertlerimi daha önce aptalca bir dar görüşlülük yüzünden gözümde büyüttüğüm zavallı sıkıntılarımı toz ederdim. Bunları hep yüksek sesle söyledim. İşte ne mal olduğum ortaya çıkmıştı. İşte savaşmadan yenilmiştim. Fakat zararı yoktu. Bütün korkaklar gibi hem ölüyordum hem diriliyordum. 10,000 canlı olmuştum. Ya da bana öyle geliyordu. Gülümsedim. Neden? Ne düşüncelerimin ne de gülümsemelerimin hızına yetişemiyordum artık. Evet, şundan gülümsemiştim. Artık yalnız kalacağıma göre, kimse artık benim yüksek sesle ya da içimden düşündüğümü bilemeyeceğine göre, bundan sonra her şey bana nasıl geliyorsa öyleydi. Yüksek sesle de düşünürdüm. İstediğim kadar korkar, istediğim kadar ölürdüm. Evet, büyük şehirlerde doğdu, 28 yaşına kadar çeşitli üniversitelerde yalan. Eğitim gördü, çeşitli işlere girdi, aldığı bir mektubu yaktı ve bunun üzerine öldü. Hayır, iyi bir eğitim görmedi. Fakat bazı eserler okudu. Her şeyi daha iyi anlamak için Latince öğrenmek üzere masaya yaklaşarak kitabı. Hayır, tam bu sırada mutfaktaki lekenin aklına gelmesi üzerine hayır. Latince öğrenemeyeceğini anlayınca, durumun çıkmazda girdiğini görünce masadan kalktı ve öldü. Hayır, leke yüzünden ölmedi. Bir söylentiye göre sol tarafına saplanan bir ağrı yüzünden hayata gözlerini yumdu. Hayır, bazı eserler okumadı. Sadece bazı yazarların adlarını öğrendi. Ağrıdan sonra hayata tekrar gözlerini açtığı zaman kendini bahçede buldu. Doğru. Okuyamadığı kitapların çeşitli sayfalarını inceledi, bir süre bahçede dolaştı, bir süre kendinden nefret etti, bu arada çeşitli düşüncelere kapıldı. Allah bilir nelere. Bahçe kapısında 5 dakika, otların arasında 12 dakika ve duvarın yanında ne kadar bulundu. Allah kahretsin adlı denemesini yazmak üzere hazırlıklara giriştiği bir sırada ömrü yetmedi. Vasiyeti üzerine mutfaktaki lekeli taşın, gerçekten Allah kahretsin, altına gömüldü düşey olarak. Evet, bugün yeter bana bu kadar ölmek diye düşündüğüm gizli bir sevinçle. Ben size gösteririm. İki gündür bahçeye bile çıkmıyorum. Sadece iki saatte bir perdenin aralığından bahçeyi seyretmeye izin veriyorum kendime. Bana çıkma dediler. Fakat öl demediler. Merak ediyorum. Hiç çıkmadan nasıl yaşar insan bir evde? Bunları düşünürken aynaya bakıyordum. Güldüm onlara aynadan. Evden çıkmazsam ölürüm. Gerçekten ölürüm. Siz kaybettiniz, anlıyor musunuz? Pek anladıklarını sanmıyordum. Cahil herifler, örümcek kafalılar. Burada çürüyeceğim işte. Dayanamazsın. O zaman da çok yerinde bir sebeple çıkarım evden. Anlıyor musunuz? Anlamıyorlardı. Ben kazandım. Ölürüm be, ölürüm. Manevi filan değil, resmen ölürüm eşek herifler. Terbiyemin biraz bozulduğunu itiraf etmeliyim. Demek ki kibarlığım da göstermelikmiş. Bir yandan da onları güç duruma düşürmekte olduğumu sezmiyor değildim. Onlar başka bir sonuç bekliyorlardı herhalde. Ne bekliyorlardı? Burada çürürüm, kimse bilmez. Tedbirlerimi aldım. Halın kapıcısını ayarladım. Kimse aramaz beni. Tanıdıklarımın çoğu evimin nerede olduğunu bilmezdi. Ben giderdim onlara. Hayatımı iyi incelemediniz. Yanlış hesap. Bu düşüncelerin verdiği güçle bir gün daha geçirdim neyse. Sonunda dayanamadım. Hiç olmazsa bahçeye çıkmalıyım dedim. Bahçe de evin bütünlüğü içinde sayılırdı. Sayılır mıydı? Biraz şüpheci olmuştum. Descartes da herhalde çok yalnız kalmıştı. Evde bu herifin kitabı olmadığı için bu düşüncemin gerçeklik derecesini araştırmadım. Herif? Descartes? Söyledim ya, terbiyem bozulmuştu. Başıma bu işlerin gelmesinde oldukça önemli bir payı olan adres defterimi karıştırdım. Avukat arkadaşımı yazıhanesinde yakaladım telefonda. Evin bütünlüğü meselesini sordum. Efendim dedi. Evini mi satıyorsun? Saçmalama, ev benim değil ki. Sınırla ilgili bir mesele mi? Gizli mezhep hukukunu biliyor musun? Onu soracaktım. Hayır canım. Evet, mütemmim cüz. O da ne demek? Anlattı. Anlamadım. Benim meselem gene de basitti galiba. Teşekkür ederim. Ben gene ararım. Gizli mezhep bizim hukuku nereden bilecek? Bak bunu bilemez işte. Bahçeye çıktım. Güneşli bir gündü. Galiba daha önceki günlerde güneşliydi. Güneşe baktım bir süre. Önemli. Güneş mi? Hayır, güneşin gözlerimi acıtmaması. Hafif bulut var da ondan. Ya. Öğleye kadar ön bahçede oturdum. 6 kişi geçti. Hepsi erkek. Birinden şüphelendim. Benim önümden geçerken biraz yavaşladı sanıyorum. Sonra postacı geldi. Gene ölsem mi? Bir makbuz verdi. Telefon borcu olur mu? Daha yeni ödedim. Postacıyla tartıştım. Beni biraz tanıdığı için makbuzu ben düzenlemedim ki demedi kibarlığından. Hırsla içeri girdim. Mezhebi filan bir an için unutup telefona sarıldım. Bir sürü ses. Bir dakika efendim dedi. Sonunda bir dakika demesine fırsat vermeden bir sese içimi döktüm. Olamaz efendim. Nasıl olamaz? Kısa kesti. Lütfen elinizdeki ihbarname ile gelin de bir bakalım. Elimdeki makbuz değil miydi? Baktım. İş bu ihbarname makbuz değildir. Değilmiş. Gelemem. Neden? Birden ayıldım. Gelemem işte. İşim var. Ne işi? Özür dilerim efendim. İnşallah ölürsün. Yanlışlıklarınızı ben mi düzelteceğim? Telefonunuzu kesmek zorunda bırakmazsınız herhalde bizi. Anladım. Makbuzda da ihbarname yazıyor zaten. Telefonu kapattım. Bana yalnız ihbarname gönderiliyordu. Bütün telefon makbuzları yazıhanedeydi. Allah belanızı versin. 3 gün sonra telefon kesildi. Avukatı arayacaktım gene. Hiç ses gelmedi. O gün yiyeceğim de bitiyordu. Akşama sıcak çay içebilecektim. Onlar da güç durumdadır sanıyorum. Birden yararlı işler. Kendime yararlı tabii yapmak istedim. Ölümü ya da onları hareket halinde beklemeliydim. Henüz hazırlık dönemindeydik. Kendimi bırakmamalıydım. Fakat ancak 2 bardak çay yapabilirdim kendime. Mutfağa girdim. Bütün rafları, dolapları aradım. Biraz mercimek, nohut, fasulye, yarım paket makarna, bir paketin içinde 2-3 kaşık yemeklik yağ acımıştı. Yarım paket kibrit, bir kavanoza yakın şeker ve tuzluğun içinde nemlenmiş tuz kalmıştı. Bunlarla ne yapabilirdim? Yağı attım. Büyük bir fırtınaya tutulmuştum. Evet, yabancılarla dolu, bana yabancı olanlarla dolu, uçsuz bucaksız bir denizin ortasında yalnız başıma kalmıştım. Düşündüm. Avucuma aldığım nohutlara bakarak hayatımı, ne işe yaradığını bilemediğim zavallı yaşantımı düşündüm. Nohut ve makarna gibi bir araya getirilemeyen parçalardan oluşan günlerime acıdım. Sonra birden aklıma geldi. Aşure, teyzemin anlattığı dini masallardaki Nuh peygamber de bitmekte olan erzakla aşure yapmıştı. Ya da onun durumuna uygun bir aşure efsanesi yaratılmıştı ki benim durumuma da uygundu. Ben de ucuz olsa bile bir efsane yaşıyordum. Hemen büyük bir tencere aradım. Önce nohutu, fasulyeyi ve buğdayı haşlardı annem. Buğday mı? Buğday yoktu. İçlerinde en önemli olanı. Acaba ekmekten de buğday yapılmaz mıydı? Saçmalama. Zaten ekmek de yoktu. Kaynatma sırasında çok tencere kirlettim babam gibi. Hiç ilgisi olmadığı halde buğdayın yerini tutar diye makarnayı da kaynattım. Şeker vardı, bu önemliydi. Sonra hepsini birlikte tekrar uzun uzun kaynattım. Elimde kalan erzak ve aklımda kalan bilgiyle yaptığım aşureyi tabaklara boşaltıp soğumasını beklemek üzere bahçeye çıktığım zaman hava kararmıştı. Portatif radyomu da yanıma almıştım. Bir keman konçertosunun sonuna yetiştim. Gökyüzü de son kızıllığındaydı. Şimdi çay saati dedi spiker, hafif melodiler. Aman kaçmasın çay saati dedim kendi kendime. Başka kime diyebilirdim? Kutudaki son çayın yarısıyla güzel bir çay pişirdim kendime. Pek güzel olmadı tabii. Çay saatinin bitmesine 10 dakika kala radyo ile birlikte çay içtik çayı. Aşure daha donmamıştı. Garip renkli bir sıvı olmuştu. Akşam serinliğinde çay içimi ısıttı. Müzikle birlik oldular ve düşünceye dayanmayan bir hüzün verdiler bana. Köpekler havlamaya başlayıncaya kadar bahçede kaldım. Aşure pek fena olmamıştı. Nerede annemin aşuresi? İçindeki taneler pişmişti ve tatlıydı. Başka bir özelliği yoktu. Beni bir iki gün idare eder diye düşündüm boş buzdolabına kaseleri yerleştirirken. Onlara bütün imkanları tanıyordum, oyuna başvurmuyordum. Sallanır koltuğumda uyuklarken bir yandan da elimdeki zamanla ne yapacağımı düşündüm. En önemli dertlerimden biriydi zaman meselesi ve belki de onlar en çok bu işin içinden çıkamayacağımı hesaplamışlardı. Kendime yararlı bir iş yapmalıydım. Latince, başlayıp da yarım bıraktığım bir sürü teşebbüs evin her tarafına dağılmıştı. Sanki kafam da onlarla birlikte çekmecelere, dolaplara, sandık odasının eşyaları arasına dağılmıştı. Kafamı toplayamıyordum bu yüzden. Her şeyi düzene koymaya, hayır daha önce ayıklamaya, hayır en önemlisi nerede ne varsa bulup çıkarmaya, hayır hepsinden önce evi dolaşıp hafızamı yoklayıp nerede ne olduğunun tam listesini çıkarmaya karar verdim. Her zaman böyle tersine işlerdi kafam. Tamir edilecek bir sürü şey vardı. Yarım bıraktığım karton abajuru bitirmeliydim. Çerçevelenecek resimler elbise dolabının üstünde duruyordu. Resim albümü için kendi kendine yapışan köşe parçaları almıştım. Nereye koymuştum? Konularına göre dizilecekti kitaplar sözüm ona. Ya mektuplar? Benimle kolay başa çıkamayacaklardı. Oldukça işim vardı. Şimdiye kadar ne yazık ki onları güç duruma sokmak için sadece kendime kötülük etmeyi akıl edebilmiştim. Bütün evi düşündüm. Her tarafı gözden geçirmeliydim. Bir köşeden başlayarak yavaş yavaş. Bir planını çizmeliydim evin. Çevreme baktım. Gözü kapalı çizebilirdim planı. Her tarafı o kadar iyi biliyordum ki yumruklarımı sıktım. Oturup çizerken gene de bir iki çıkıntıda bazı köşelerin yerinde yanılmalar oldu. Küçük yanılmalar. Sonra salonun girişe göre solunda kalan köşeden incelemeye başlama kararını aldım. Her şeyi tek tek gözden geçirecektim. Gerekliyi gereksizden kesinlikle ayıracaktım. Daha başlangıçta hevesimin kırılmaması için kolay bir köşe seçmiştim. Birinci kaset, ikinci yüz sona erdi.